Ayrım 9.
Sayfa 96. Nietzsche tarih üzerine düşünerek insanlığın ereğinin ulaşmak istediği noktada değil, ancak en yüksek örneklerinde bulunabileceğini öne sürer. HL 9 sayfa 3. Büyük bir eğitim reformu başarma girişiminin en yüksek anlamıyla Alman birliği için çaba harcanması olarak anlaşılması gerektiğine açıklık getirir. Mevsimsiz eğitimciler biçim ve içerik, öznellik ve uzlaşımsallık antitezini terk ettikten sonra Alman tini ve yaşamının birliği uğruna politik yeniden birleşme için harcadıklarından çok daha büyük ve çok daha etkin bir çaba içine girmek durumunda kalacaklardır. HL 4 sayfa 82. Nietzsche zindelik kazandırmayan eğitimin ve eylemin eşlik etmediği bilginin gereksiz bir fazlalık ve lüks olduğunu göstermek ister. Tarih çalışmasını kullanarak gençliği ve yaşamın saflığını geçmişin ağırlığı altında ezdiği gerekçesiyle Almanya'daki eğitim sistemine saldırır. Kuşkusuz tarihe ihtiyaç duyarız der Nietzsche ama bilgi bahçesindeki aylaktan farklı nedenlerle. HL ön söz sayfa 59. Böylece Nietzsche yaşadığı çağın ve bu çağın eğitimcilerinin önüne tayin edici bir sorun koyar. Yaşam mı bilgi ve bilime hükmedecek yoksa bilgi mi yaşama? Bu iki güçten hangisi daha yüksek ve daha tayin edicidir? HL 10 sayfa 121. Şu anki tarih çalışması nesnel bir bilim olma açısından Nietzsche için neden böylesine önemli bir sorundur? Nietzsche'ye göre insanın içinde bellek yetisi ve unutma gücü arasında, bilgi ve masumiyet arasında, geçmiş ve gelecek arasında derin bir çatışma vardır. Yaşayan bir şeyin ancak bir ufukla sınırlı olduğu ölçüde gelişip serpilebileceğini, yani başka bir deyişle sağlıklı ve güçlü olabileceğini evrensel bir yasa olarak koyutlar. HL 1 sayfa 63. Saadet dolu bilgi yoksunluğuyla bir andan diğerine geçen bir hayvanın, örneğin inek, tersine insan daima beraberinde taşıdığı geçmişe dair bir bilinçliğe sahiptir. Hayvan tarihsel olmayarak da yaşayabilir çünkü varoluşu sadece şimdiki anla ve anlık ihtiyaç ve arzuların tatmin edilmesiyle sınırlıdır. Bir hayvan der Nietzsche, gerçek duygularını, amacını ve benzerlerini gizleyemez. Hiçbir şeyi gizleyemez aslında ve her an tamamen olduğu gibi görünür. HL 1 sayfa 61. Kalıcı bir belleğe sahip olmayan ve vaatlerde bulunamayan hayvanın aksine insan, kendisini itip kakan ve belini büken geçmişe dair bilgisinin ağırlığı altında ezilir. İnsanın çektiği eziyet, yaşamın kendisine daima olduğu hatırlatması gerçeğine dayanır ki Nietzsche bunu, çatışma, ıstırap ve doygunluk hissinin insana varoluşunun temelde ne olduğunu hatırlatacak şekilde ulaşmasını bu parayla sağlar şeklinde ifade eder. Başka bir deyişle bu asla içinde bulunulan anı da kapsayacak biçimde şimdiye kadar olan zaman süresini gösteren fiil zamanı olamayan, geçmişte başlayıp bitmemiş bir eylemi gösteren fiil zamanıdır. AGY. Geçmişin ağırlığı insanı gerçekten yaratıcı bir yaşam sürmekten alıkoyar. Nietzsche'nin bir bireyin, bir halkın ve bir kültürün sağlığı için tarihsel olmayana ve tarihsel olana eşit ölçüde ihtiyaç duyulur şeklindeki önerme üzerine okuyucunun uzun uzun düşünmesi gerektiğini söylemesinin nedeni de budur. AGY sayfa 63. Sahici bir insan olmak, tarihsel olan yani bilgi ve tarihsel olmayan yani bilgi yoksunluğu arasındaki gerilimin içinde yaşanması anlamına gelir. Nietzsche konuyu daha da ayrıntılandırır. Anın eşiğinde batmayı başaramayan ve geçmişi hepten unutamayan, bir zafer tanrıçası gibi başı dönmeksizin ve korkusuzca dengede kalamayan kişi, mutluluğun ne anlama geldiğini asla bilemeyecektir. Daha da kötüsü başkalarını mutlu etmek için de hiçbir şey yapamayacaktır. Unutmanın gücüne hiç sahip olamamış ve bu yüzden her yerde bir oluş hali görmeye mahkum bir insanı, bu uç örneği düşünün. Böyle bir insan bundan böyle kendi varlığına, kendisine asla inanamayacaktır ve kendisini bu oluş akıntısında kaybedecektir. Tam da Herakleitos'un bir öğrencisinden bekleneceği gibi sonunda parmak kaldırmaya bile cesaret edemeyecektir. AGY sayfa 62. Nietzsche tarihsel olmaksızın yaşama yeteneğinin karşıtından daha yaşamsal ve daha temel olduğunu, çünkü bu yeteneğin tek başına sağlam, sağlıklı ve büyük her şeyin, gerçekten insani olan her şeyin büyümesi için gerekli zemini oluşturduğunu iddia eder. AGY sayfa 63. Nietzsche güçlü ve birleşmiş bir Almanya atmosferinde 1866-1874 Schopenhauer'ı yenilenmiş bir Almanya'nın felsefecisi olarak okumuştu. Almanya'nın içinde bulunduğu yeni politik dönemin kaçınılmaz olarak kıyaslanabileceği kültürel bir benzerini gerektireceği Nietzsche'ye kesin gibi görünüyordu. Bir yorumcunun dikkat çektiği gibi Bismarck'ın politik çözümü, Nietzsche'nin düşündüğü gibi Schopenhauer'ın himayesinde kültürel bir filizlenmeyi mümkün kılmıştı. Dipnot: Peter Bergman, Nietzsche, The Last Antipolitical German, Nietzsche, Son Antipolitik Alman, Bloomington, Indiana University Press, 1987, sayfa 50. Nietzsche'nin daha sonra Schopenhauer'ı reddetmesi konusunda bakınız Putların Alacakaranlığı, Mevsimsiz Bir İnsanın Gezileri, 21. bölüm. Nietzsche burada Schopenhauer felsefesinin gerçekte Hristiyan ahlakının dünya görüşünün yıkılmasını veya alt edilmesini temsil etmekten öte onun mirasçısı olduğunu ve yaşamın nihilistçe değerinin tümden düşürülmesinden başka bir şey sunmadığını ileri sürmektedir. Schopenhauer bir itiraf niteliğinde yazdığında bile bu noktayı gizlemişti. Öğretim gerçek Hristiyan felsefesi olarak adlandırılabilir ama bu konunun özüne inmeyi reddederek onun yüzeysel yönlerini tercih edenlere çelişkili gelebilir. A. Schopenhauer, Essays and Aphorisms içinde. Çeviren R.J. Hollingdale, Middle Axe Penguin, 1970, sayfa 63. Schopenhauer, Hristiyanlığın Brahmancılık ve Budizmle aynı hakikati, yani istemin yatsınmasıyla ıstırap içindeki bir varoluştan kurtulma arayışı ihtiyacını barındırdığına inanıyordu. Bakınız A. Schopenhauer, The World as Will and Representation, çeviren E.F.J. Payne, New York, Dover Publications, 1958, 11, sayfa 628. Schopenhauer'ın tam da Hegel'in 1830 kuşağı için olduğu türden bir ilham kaynağına dönüştürülmesi, Nietzsche ve kuşağının diğer akademisyenlerinin özlemiydi. Örneğin 1877'de önde gelen bir neo-Kantçı olan Wilhelm Wundt, Schopenhauer'ın Almanya'da felsefesinin akademi sınırları dışındaki lideri olduğunu yazabilmişti. Dipnot: AG'yi, sayfa 51, R.J. Hollingdale'i çevirdiği Essays and Aphorisms'ı, sayfa 36 yazdığı girişte, Schopenhauer'ın kabul edilmesindeki gecikmeyi Almanların 1860'lar, 1870'ler ve 1880'lerde endüstrileşme sürecine balıklama dalana değin çalışmasını alımlayabilecek bir Alman okuyucu kitlesinin olmaması gerçeğini kapsamında açıklıyor. The World as Will and Representation, İslam ve Tasarım Olarak Dünya, 1819'da yayımlanmıştır. Hollingdale'in dikkat çektiği gibi Schopenhauer'ın kötümserliği 19. yüzyıldaki ilerlemenin ille de çağlar boyu sürmesi gerekmediğini ve perişan haldeki insanlık durumunun toplumsal ıslah ve teknolojik başarıya rağmen varlığını sürdürdüğüne inananlara sesleniyordu. Nietzsche daha sonra Schopenhauer'ın felsefesini Hristiyan ahlaki geleneğinin uzantısı olarak değerlendirmiş ve böylece Schopenhauer'ın kendisinin akıl hocası olduğunu reddetmiş olsa da o sıralarda Nietzsche'nin o dönemin akademik, eğitimsel, politik ortodokslarına karşı sarılabileceği tek Alman felsefecisiydi. Schopenhauer'ın felsefesi bize durmayı ve düşünmeyi, kitlelerden uzak durmayı ve kendin ol, şu an yapmakta, düşünmekte ve arzulamakta olduklarının seninle, kendinle hiçbir ilgisi yok diye seslenen vicdanımızı izlemeyi öğretir. SE1, sayfa 127. Schopenhauer'la kuracağımız bağlanım aracılığıyla kendimiz oluruz ve kendi gerçek benliğimizin temel yasasını keşfederiz. Çünkü kendi gerçek doğamız benliklerimizin ya da genellikle benliğimiz olarak kabul ettiğimiz şeyin üzerinde, yani über, son derece yüksekte bulunmaktadır, der Nietzsche. AG'ye, sayfa 129. Nietzsche'ye göre mutlu bir yaşam imkansızdır. İnsanın ulaşabileceği en yüksek yaşam kahramanca olandır. AG'ye, sayfa 153. Kahramanlık bireyin zamanın akışına karşı direnme ve her ne kadar kısa ve geçici de olsa bir sonsuzluk anına ulaşabilme becerisine dayanır. Kişinin kendisini ebedi ve ölümsüz kılmasında yatar. AG'ye, sayfa 155. Nietzsche'nin eğitim ve kültüre verdiği ağırlık politik etkinliğin hor görülmesine yol açar. Nietzsche şöyle yazar: politik bir olayla varoluş sorununa, bırakın bu sorunu çözmeyi, değinilebileceğine inanan her felsefe saçma ve gülünesi bir şeydir ve sözüm ona felsefedir. Dünyanın başlangıcından beri birçok devlet kurulmuştur. Çok eski bir hikayedir bu. Politik bir yeniliğin insanları bir anda hepten yeryüzünün mutlu sakinlerine dönüştürmesi nasıl beklenebilir? Böyle bir şeyin mümkün olabileceğine gerçekten inanan birisi varsa bir adım öne çıksın. Çünkü o felsefe hocası olmaya gerçekten layıktır. AGY4, sayfa 148. Varoluşun trajik niteliğinden nihai kurtuluş olamaz. Zayıf bir bireyliğin dar bakış açısını aşmaya ve kati bir hedefi veya ereği olmayan yaşamın ezeli ve ebedi kendini yaratma ve kendini yok etme sürecini onaylamaya çalışmamız gerekir. C. Eski Yunan Devleti. Eski Yunan devleti üzerine eski tarihli yayımlanmamış çalışması Nietzsche külliyatında birçok açıdan önemli bir yapıt sayılır. Nietzsche'nin politik düşüncesinin kendisinin liberalizmle ittifak kurmasına yol açan, uzlaşmacı olmayan bir bireyciliğe yaslandığı varsayılır genellikle. Dipnot: bu tür bir yorumun örneğini J.P. Stern'in Nietzsche, Glasgow Collins 1978 adlı kitabında bulabilirsiniz. Ayrıca bakınız Alasdair MacIntyre, After Virtue, A Study in Moral Theory, Erdem Peşinde Ahlak Teorisine Bir İnceleme, Londra, Duckworth Press 1981, sayfa 107-108. Ama sözü edilen bu çalışmada Nietzsche bireyin devletle olan ilişkisinin etik temelini genellikle Rousseau veya Hegel'le ilişkilendiren bir şekilde çözümler. Bu ise Nietzsche'nin politika ile ilgilenmeyen birisi bakımından politika teorisinin gelişimi hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olduğunu, liberalizm ve sosyalizm gibi yeni politik ideolojileri modern politik düşünme biçiminde yozlaşma olarak gördüğü şey kapsamında değerlendirmeye kafa yorduğunu gösterir. Nietzsche liberal bir politikanın sınırlarını göstermeye çalışır ve duygusal bir yaşam görüşünü reddeder. Merhamet gözyaşlarının kültürün surlarını yıkmasına izin verilmemelidir. Nietzsche'nin politik görüşü başlangıçta atomlaşmış bireyciliğin hüküm sürdüğü bir dönemde politik disiplini ön plana çıkarıp bireyi organik bir bütünün parçası olarak kavrayarak bir eski Yunan politik yaşam duygusunu yeniden yaşamak geçirmek istemesi açısından Rousseau ve Hegel'in politik görüşünü andırır. Nietzsche politika üstüne düşünürken Rousseau ve Hegel'in karşılaştığı türden ikilemlerle karşı karşıya kalır. Dipnot: Rousseau konusunda bakınız Arthur M. Meltzer, The Natural Goodness of Man on the System of Rousseau's Thought, İnsanın Doğal İyiliği, Rousseau'nun Düşünce Sistemi Üzerine, Chicago, University of Chicago Press, 1990. Hegel konusunda bakınız Charles Taylor, Hegel and Modern Society, Hegel ve Modern Toplum, Cambridge University Press, 1979. Modern politik kültür, politik disiplini üreten erdemlerin aşındığı, potansiyel olarak anarşik bir bireyciliğe yaslanır. Modern yönetim şeklinde bireyin topluma olan yükümlülüğünün temeli neredeyse tamamen sağduyuya yaslanır. Dolayısıyla Nietzsche'nin trajik, aristokratik bir kültürün yeniden doğuşu için gerekli gördüğü politik duygular ve erdemler modern dünyada eksiktir. Liberal bireyciliğin doğuşuyla birlikte daha yüksek bir yazgı talebi ve etik itkinin kökü kazınır ve hepten gereksiz kılınır. Nietzsche'nin çalışması eski Yunanların ve biz modernlerin, wir neuren, varoluşun ve çalışmanın doğası üstüne görüşlerimiz arasındaki karşıtlıktan yola çıkar. Modern dünya en fazla itibar gören fikirlerin insanın saygınlığı ve emeğin saygınlığı olduğu bir çalışma çağı olarak tanımlanmaktadır. Oysa eski Yunanların emeği bir iş etiğiyle yüceltmediklerini, çünkü çalışıp didinmeye adanmış bir yaşamın kişi için sanatçı olmayı imkansız hale getirdiğini bildiklerini öne sürer Nietzsche. Modern politikanın doğasını da işte bu bağlamda yorumlar. Bilgi ağacının meyvesiyle kölenin masumiyetini un ufak eden mendebur riyakarlar. Köle bundan böyle daha derin içgörü sahibi, herkesin kolaylıkla fark edebileceği, güya herkes eşit hak sahibi veya sözde insanın temel hakları, insanın denebilirse tabii, veya emeğin saygınlığı gibi şeffaf yalanlarla gün be gün boşuna kaçmak zorundadır. Aslında köle saygınlıktan öncelikle hangi aşamada ve hangi yükseklikte söz edilebileceğini, yani bireyin tümüyle kendisinin ötesine geçtiği ve bundan böyle kendi bireysel varoluşunu koruyabilmek için çalışmak ve üretmek zorunda o kalmadığı noktayı anlayamamaktadır. GS, sayfa 5. Nietzsche'nin eski Yunan yaşamına dair kendi yorumundan edindiği temel içgörü şudur: kültür, sanata duyulan gerçek ihtiyaç olarak tanımlanan kültür, berbat bir temele dayanmaktadır. Yani, sanatın gelişimine el veren geniş, derin ve verimli bir zeminin mevcut olabilmesi için, büyük çoğunluk yaşam mücadelesine bir azınlığın hizmetinde, sanki köleymişçesine ve kendi isteklerinin gerektirdiğinden çok daha büyük ölçüde katılmalıdır. Çoğunluğun emek fazlası sayesinde ve çoğunluğun gözden çıkarılması pahasına yeni bir istek dünyası yaratılması ve tatmin edilebilmesi için bu imtiyazlı sınıfın varoluş mücadelesi hafifletilmiş olacaktır. AGH'ye sayfa 6-7. Nietzsche gönüllerde taht kuran ve modern yönetim şeklini karakterize eden eşitlik idealine ters gelen şeyler söylediğinin farkındadır. Kölelik kültürün özüdür. Biz modernlerin ise bu gerçek karşısında gözlerimizi kapattığımızı öne sürmektedir. Bugünün politikası bu gerçeğe beslenen hınçla belirlenmektedir. Nietzsche okuyucunun aristokratik bir kültürle demokratik bir yönetim arasında bir seçim yapmasını ister. Şöyle ki, Eğer kültür gerçekten de halkın iradesine dayanıyor olsaydı burada değiştirilemez güçler, bireyin önüne yasa ve engel olarak çıkan güçler hüküm sürmüyor olsaydı, bu durumda kültürün hor görülmesi, tinsel fakirliğin yüceltilmesi, sanatsal iddiaların köklü geleneklere karşı çıkar bir edayla yok edilmeleri, bastırılan kitlelerin asalağımsı bireylere karşı ayaklanmasından daha fazla bir şey olurdu. Kültürün surlarını yıkan merhamet gözyaşları olurdu. Adalet arzusu ızdırabını herkes için eşit kılınması arzusu tüm öbür düşünceleri silip süpürürdü. AG'ye sayfa 7. İçinde bulunduğumuz çağın büyük toplumsal hastalıkları, köle olma düşüncesinin midemizi hemen bulandırıvermesi anlamında modern insanın hadım edilmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer söz konusu olan eski Yunanların barındırdıkları kölelikten ötürü yok olmaları ise, biz modernlerin tam da köleliğe sahip olmayışımız yüzünden yok olacağımız kesin bir gerçektir, diye iddia eder Nietzsche. Kuvvetli ve dayanıklı bir politik disiplin ve hiyerarşik bir toplumsal yapının yokluğunda, toplum devletle olan ilişkilerini yalnızca kişisel çıkarın tatmin edilmesi kapsamında gören bencil bireylerin eline bırakılacağından, toplumun tüm etik ve hukuksal temeli çökecektir. Nietzsche'ye göre devlet, politik disiplinin bireye toplumsal dayatılma sürecinin gerçekleştirilmesini sağlayan araçtır. İnsan toplumsal bir içgüdüye sahip olabilir pekala ama devletin demir kıskacı olmaksızın der Nietzsche, Hobbes'un izinden giderek bireyi politik bir hayvan olacak biçimde eğitmek imkansızdır. Devlet olmaksızın doğal, bellum omnium contra omnes halinde toplum büyük ölçüde ve ailenin erişim alanının ötesinde hiçbir köke sahip olamaz. AG'ye sayfa 12. Devletin kökenleri şiddet içerir ve kanlıdır. Çünkü ilk hakkı vermek iktidarın doğasında yatar ve gerçekte küstah, gasp edici şiddet içermeyen hiçbir hak yoktur. AG'ye sayfa 10. Bu Nietzsche'nin tüm yapıtlarında koruduğu ve duygusal bir politikayla savaşmak için kullandığı bir konumdur. Politik içgörü sahibi kişiler devleti bireyin fedakarlıklarının ve görevlerin ereği ve nihai hedefi olarak görmelidirler. AG'ye sayfa 11. Yüz kızartıcı, onur kırıcı, aşağılık kökenlerine ve şiddete dayanan doğumuna rağmen bireylere hakiki değerlerini gösterebilen, kimi dönemlerde belki savaş sırasında onları kahramanca fedakarlıklarda bulunmaya ve kahramanca eylemleri yerine getirmeye çağıran da devletten başkası değildir. Nietzsche politika hakkında bilgi sahibi oldukları ve kendilerini özgürce devletin disiplinine tabi kıldıkları için eski Yunanlıları tek başına politik insanlar olarak tanımlar. Bunun dışında yalnızca Rönesans İtalya'sı tarihin bir döneminde buna açıkça yaklaşır ama sonra uzaklaşır. Modern dönemde politik içgüdü ve erdemler bulunmadığı içindir ki Nietzsche, politik alanda sanat ve toplum için aynı ölçüde önemli, tehlikeli körelmelerin mevcudiyetini sezinler. Devlet artık kültürün üretimi için bir araç olmak yerine bencil bireyin isteklerine hizmet eden bir araç olmaya indirgenmektedir. Doğumdan başlayarak ulusal olanın ve devlet içgüdülerinin dışında yer alan, bu nedenle kendi çıkarlarıyla örtüştüğüne akılları yattığı ölçüde devlete saygı duymak zorunda olan insanlar var olmak durumundaysa, o halde bu tür insanlar kendi amaçlarını hiçbir kısıtlama olmaksızın gerçekleştirmelerine izin verilebildiği, büyük politik cemaatlerin hiç ihlal edilmemiş paralel varoluşunun mümkün olduğunu kaçınılmaz bir şekilde nihai politik amaç olarak tahayyül edeceklerdir. Bu düşünceyi akıllarından çıkarmadan bu amaçlara en büyük teminatı sağlayacak o politikayı destekleyeceklerdir. Oysa belki de bilinç dışı bir içgüdünün yönetimi altındaki tüm niyetlerine karşın kendilerini devlet için feda etmeleri gerektiği düşünülemez bile. Düşünülemez çünkü onlar tam da bu içgüdüden yoksunlardır. AG'ye sayfa 13. Nietzsche devletin modern felsefesinin Fransız rasyonalizmi ve Fransız devriminden filizlenen liberal, iyimser dünya görüşünden kaynaklandığını öne sürer. AG'ye sayfa 14. Modern politikanın ereği devleti savaşın kestirilemez olası sarsıntılarından kurtarmak ve ekonomik amaçlara ulaşılması için devleti tümüyle rasyonel bir temelde kurmaktır. Bu tam da Nietzsche'nin çalışmasında bir yerde devlet eğiliminin para eğilimine sapması adını verdiği şeye denk düşmektedir. AG'ye sayfa 15. Nietzsche aslında savaşın devletin bu şekilde liberal iyimserliğe gömülmesine derman olabilecek tek kurtuluş yolu olduğunu, çünkü devletin yalnızca bencil bireyleri koruyucu bir kurum olmadığını, aynı zamanda ana vatan Almanya ve prens uğruna çok daha yüksek bir yazgıyı gösteren etik bir itki ürettiğini bireye gösterenin de yine savaş olduğunu öne sürer. AG'ye. Nietzsche savaş çağrısını şu şekilde gerekçelendirir. Eğer devrimci düşüncenin bencil, devletsiz bir para aristokrasisinin emrine sokulmasını, bu yüzden şu anki politik durumun tehlikeli ve karakteristik bir göstergesi olarak saptıyorsam ve aynı zamanda liberal iyimserliğin muazzam yayılmasını, yabancı ellere geçen modern finansal ilişkilerin sonucu olarak kavruyorsam ve toplumsal koşulların tüm kötülüklerini ister bu kökten türemiş, isterse onunla birlikte gelişmiş olsun, sanatların kaçınılmaz çürümesiyle birlikte tahayyül ediyorsam, özellikle söylediğim savaş türkümün hoş görülmesi gerekir. Tatlı ezgiler çıkaran arşisi nasıl da müthiş tınlıyor, gece gibi geçse de savaş Apollon'dur yine de devleti kutsama ve arındırmanın gerçek tanrısı. A.G.Y. Rousseau gibi Nietzsche'nin de askeri dehalar yetiştirmelerinden ötürü Spartalılara övgüler yağdırması hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Nietzsche birey ve devlet arasındaki ilişkiyi topluma olan yükümlülüğümüzün korku ve güvensizlikten kaynaklandığı ve asıl temelinin rasyonel kişisel çıkar olduğu bir basiret ilişkisine indirgemelerinden ötürü modern politika teorilerini eleştirerek bitirir denemesini. Özellikle de liberalizm ve sosyalizmden söz eder. Daha sonra göreceğimiz gibi modern sosyalizmi liberalizmin atomcul ve bireyci eğilimlerinin alt edilmesi olarak değil, şiddetlendirilmesi olarak yorumlar. Her ne kadar Nietzsche burada belirli düşünürlerden söz etmese de liberalizm hakkında söylediklerinin politik yükümlülüğü tam da Nietzsche'nin betimlediği şekilde kavrayan Hobbes ve Locke'un örtük bir eleştirisini içerdiği açıktır. Hobbes'u konu alan çalışmasında Richard Tuck'ın öne sürdüğü gibi, eğer liberalizm devletin esasen doğal, politik öncesi hakları korumak için var olduğunu benimseyen öğretiyse, o halde Hobbes ve Locke ilk liberal geleneğin kurucuları olarak yorumlanabilir pekala. Dipnot R. Tuck, Hobbes, Oxford, Oxford University Press 1989, sayfa 72-73. Nietzsche politik yaşamın etik temelinin vurgulandığı ve bireyin toplumsal bütündeki belirli işlevini yerine getirdiği ölçüde değer gördüğü klasik bir Platoncu devlet anlayışını savunur. Söz gelimi Nietzsche Platon'un devletinin politika teorisiyle ilgili olarak devletin dehanın Olimpos'ça varoluşu ve sürekli kılınmış yaratımı ve hazırlanması olarak tanımlanan asıl amacının şiirsel önseziyle keşfedilmesi ve sağlam bir şekilde tasvir edilmesinin ancak bu yapıtta bulunduğunu yazar. Platon ve Nietzsche arasındaki fark ise dahi insanın Platon için bilgi sahibi insan tarafından Sokrates ya da filozof kral, Nietzsche içinse sanatçı tarafından temsil edilmesidir. Aslında Nietzsche yapıtlarında her bakımdan sanatçılığından ötürü Platon'u göklere çıkarmadan edemez. Nietzsche'ye göre Platon'un sorunu bizzat kendi felsefesinin sanatsal temelini fark edememesi ve felsefesini ezeli, ebedi ve nesnel hakikat olarak sunmasından kaynaklanır. Dipnot Nietzsche, Platon ilişkisine dair bir inceleme için bakınız Catherine Zuckert, Nietzsche's Rereading of Plato, Nietzsche'nin Platon'u yerinden okuması, Political Theory 13, 3 Mayıs 1985, sayfa 213-239 ve Alex McIntyre, Virtuosos of Contempt, An Investigation of Nietzsche's Political Philosophy Through Certain Platonic Political Ideas.